Yayınımıza tekrardan hoş geldiniz. Kısa bir hatırlatma yapalım. Harunyahya.tv sitesinden yayınları 24 saat takip edebilirsiniz. Ayrıca soru ve görüşlerinizi bize ahirzamansohbetleri@hotmail.com adresinden görebilirsiniz. Harunyahya.org ve harunyahya.net adresinden hocamızın tüm eserlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Yayınımıza Harunyahya.tv sitesinden devam ediyoruz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Siz de ben hoş geldiniz sanırım.
Hoş bulduk. Siz hoş bulduk. Geldiniz.
Sen de hoş geldin.
Sağ olun. Sözü size mi bırakıyoruz hocam?
Estağfurullah. İsviçre'de konferans vardı. Bu dünya çapında bir etki meydana getirdi. Hakikaten hocamızın etkisi bütün dünyada çok artık net bir şekilde böyle. Üstün bir şekilde hissediliyor maşallah. Yani darbinizmle düşünmeye başlayan veya onu savunmaya çalışan birisinin aklına mutlaka hocamız geliyor. Ve onda bu müthiş bir güç kaybına sebep oluyor. Böyle eli ayağı boşanıyor maşallah. Bir kere ismi oraya gitti. Bu yetti zaten. Yani haftalardır bakın bundan önce de geçen yayında gösterdik ama tekrar gösterelim. İsviçre'nin gazetelerinden sadece iki tanesi bu. Bunun gibi daha başka gazeteler de var böyle ki en önde gelen gazetelerinden bazılarını ben örnek olarak getirdim. Haftalardır bu en önde gelen gazetelerinde bakın şöyle gördüğünüz gibi tek konu hocamızın meydana getirdiği etki darbinizin nasıl ezdiği. Yani haftalardır bu şekilde her gün tam sayfa kapaktan yayınlarla devam ediyorlardı. Ki İsviçre'nin her tarafında 1000'in üzerinde değil mi? Bir evet. Panolar vardı böyle konferansları tanıtan. Havaalanlarından otobüs duraklarındaki otoyollara kadar böyle. Kimsenin göremeyeceği bir göremeyeceği bir şekilde değildi. Yani evet. Mutlaka görüyordu onu. Ve tabii ki evrimin olmadığını anlıyordu. Mesela bakın burada da kapakta zaten başlıyor. Bütün basın bunu bu şekilde duyurdu. Bu şunu gösteriyor tabii. Ne kadar etki o kadar tepki. Öyle ezici bir etki var ki yani avaz avaz böyle çığlık çığlığa bir şeye döndü olay böyle. Ağlama artık zaten söylemişti ağlayalım mı gülelim mi diye böyle. biraz o şekildeydi. Ve konferanslar tabii maşallah Allah'ın dilemesiyle muazzam etkili oldu. Ki bütün şeylerini seferber ettiler imkanlarını. Yani 3 tane konferans vardı Lozan'da. Ondan sonra Cenevre'de ve Zürih'te bütün en azılı ateistlerini, darwinistlerini, ateist hocalarını, profesörlerini o konferanslara gönderdiler. İşte CERN'deki o çalışmaları yapan en üst düzey mühendisler, bilim adamları toplantıya geldiler. Özellikle Cenevre'dekine. Birleşmiş Milletler çalışanları, ondan sonra akademisyenler, biyologlar, genetikçiler hepsi oradaydı.
Evet.
Yani oraya sırf bir şey iddia edebilmek, bir şey söyleyebilmek, bir yanlış bulabilmek amacıyla geldiler. Bakın çok net olarak söylüyoruz. Bir tane itiraz oldu da son gün. O da ağlamaklı bir sesle birisi böyle çıktı. Garip bir aksanla Alman herhalde. Protein diyor. Böyle titrerek sesi böyle ağlayacak dokunsanız. Onun tesadüfen oluşuyor. Biz öyle demiyoruz. İşte dinle diyorsunuz. Kendi kendini kopyalayabilen bir molekül. Yani kendi kendini kopyalayabilen bir molekül de protein kadar çok kompleks yapısı olan bir şey. Kaldı ki kendi kendini kopyalasa ne olur? Yani o da bir şey ifade etmiyor. Onun için mutlaka enzimler gerekiyor. Yine aminositleri sentezleyecek fabrikalar. Yine hücre gerekiyor. Yani söylediğinde bir manası yok. Zaten anlatınca böyle konferansın sonuna kadar göz göze gelmekten dahi kaçındı. Hocamız Cenevre'dekine bağlandı. Bir saat boyunca oradaki topluluk. Topluluklar bir bakıma şöyle bir farklılık vardı. Lozan'da gençlerin ağırlıkta olduğu, yani üniversite öğrencilerinin ağırlıkta olduğu bir topluluk vardı. Ki bunların başlarında da hocalarıyla birlikte gelmişler bazı profesörlerle, evrimci profesörlerle. Cenevre'dekinde İşte bilim adamlarının, evrimcilerin, bütün ateistlerin ağırlıkta olduğu ki dışarıda da Komünist Partisi'nin propaganda gösterisi vardı. Polis geldi, önlemler aldı. Tabii etkisiz hiçbir yani havacıva kabiliğinden. Zürih'tekinde her taraftan insan vardı, her kesimden. Yani papazlar vardı, dindar olanlar vardı, Müslümanlardan olanlar vardı, evrimciler vardı, evrimci profesörler vardı. Bu şekilde bir gençlerden olanlar vardı. Bir topluluktu. Cihat Hocam da maddenin gerçeğini anlattı. Yani tam böyle bunları dinleyen biri, bakın hiç yani itiraz gelmiyor. Hakikaten biz hayret ettik. Çünkü orada insan ne bekliyor? Şimdi evrimciler gelmiş, böyle çok çatışmalı gidecek yani değil mi? Beklentimiz o şekildeydi açıkçası. Ezecektik Allah'ın izniyle. Ama onlar da bir şey söyleyecekti diye bekliyoruz. Yani hiçbir itiraz gelmemesi tam teslim, tam zafer olduğunu çok net bir şekilde gösterdi. Allah hakikaten tam net zafer verdi maşallah.
Evet, İsviçre televizyonu, İsviçre devlet televizyonu da röportaj yaptı zaten. Lozan'da özellikle. Katılımcılarla beraber özellikle onların fikirlerine başvurdu. Ve konferansı düzenleyen arkadaşlarımızdan birine sorduğu soru şu oldu. Neden geldiniz? Şimdi yani ondan çok rahatsız olmuşlar. Yani oraya ayak basılmasından rahatsız olmuşlar. Yani bu fikri benimseyen insanların onların şehrine gelmiş olmaları onlar için en büyük rahatsızlık sebebi olmuş. Yani zaten niye rahatsızlık duyar ki bir insan? Eğer kendi haklıysa
evet.
Ve yaptığımız şey sonuçta bir fikri mücadele. Yani kendi fikrini savunuyorsa ve kendi fikrinde haklıysa o zaman gerçekleri ortaya koysun, gelsin anlatsın. Soru cevap kısmı vardır, öyle değil mi?
Tabii ki.
Konferansın sonunda, dersin sonunda gelir. İşte hayır, söylediğiniz şeyler şundan şundan dolayı yanlıştır. Gerçekleri ise bunlar bunlardır diye kanıtları ortaya koyar. Öyle değil mi?
Yani.
Hayır, öyle yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Mesela son olarak Zürih konferansında 500 kişilik bir salon. 15. dakikaya geldiğimizde 50 kadar kişi, hatta 30-40 kadar kişi diyelim.
Daha azdı, evet.
Evet. Bir anda ayağa kalktılar. İşte söylene söylene salonu terk ettiler. Kendilerince protesto etmiş oluyorlar. Şimdi çok komik bir yöntem bu.
Çocukça.
Evet. Çok çocukça. Ve bunu yapan insanlar, hani baksanız hani üniversite mezunu insanlar. Şimdi ne kadar bir çaresizlik içindeler demek ki. Şimdi söylediğiniz bir şeye, söylediğiniz fikrin delillerini çürütecek eğer kanıtları varsa insanın elinde, kalkar konferansın sonunda yanlışlarınız bunlardır diye savunur, değil mi? Kendi fikrini savunur. Böyle bir şey yapmıyorlar. Çünkü böyle bir şey yapacak bir malzemeleri yok. Haklı tarafları yok hiçbir şekilde. Hatta ben de arkalarından gittim, dedim ki eğer bir fikriniz olsaydı savunacak, zaten kalırdınız, onun için gidiyorsunuz dedim. Yani
bir de hakikaten
çok rahatsız oldular ve sonunda Oktar'ın da az önce televizyon programının başında da söylemiştik onu gerçi. 4-5 kişi kadar onların arasından bir grup geri dönüp konferansı izlemek durumunda kaldılar. Yani merak ettiklerinden olsa da direkt.
Evet.
Ama onlar da yine bir soru sormadılar. Yani yine çürütecek bir şey zaten mevzu bahis değil. Özellikle maddenin ardındaki sır konuşmasını da dinledikten sonra bir defa maddenin ardında Allah'ın eşsiz yaratma sanatı var. O üç boyutlu ortam sesiyle, ses hissiyle, beş duyumuzla biliyorsunuz hissediyoruz bütün dış dünyamızı. Koklama duyumuz var, ses işitme duyumuz var. Hepsi beraber, dokunma duyusuyla beraber birbiri arasında hiçbir kopukluk olmadan kusursuz bir sahne bize Allah yaşatıyor. Evet. Ve bakıyorsunuz bütün veriler tek bir kaynaktan geliyor mu? Evet, tek bir kaynaktan geliyor. Eğer öyle olmasa bir defa çelişki olur, kopukluk olur, düzensizlik olur. Öyle bir şey yok. Ve bu tamamen bilimsel olarak da, yani nörofizyolojik olarak da kanıtlanmış gerçekler ortaya konduğunda, ki bunu konferansta çok detayları ortaya koyuyoruz zaten. İşte bir ışığın aslında ne olduğu, beynimizdeki bir algı olduğu, bir fikir olduğu, bir kavram olduğu, bunun dışında başka bir şey olmadığı ve bunun dışında diğer bütün yaşadığımız işte tecrübelerin de yine beynimizde yaşandığı, görüntüler, sesler hepsi bunun içinde dahil olmak üzere. Bunun dışında yalnızca Allah'ın yaratması dışında başka hiçbir şey olmadı. Maddenin orijinaline asla ulaşamayacağımız gerçeği, Allah'ın varlığının delilini ortaya koymaya yeter bir gerçek olmuş oluyor. Bunu da dinledikten sonra evrim teorisini çok güzel bir şekilde zaten Oktar çürüttü zaten delilleriyle, paleontolojik verilerle. Onlardan bir de bunu dinleyince zaten hiçbir şekilde kimse kalkıp da bir soru sormadı bize.
Hakikaten o da hayretti yani. Biz çünkü çok konferans verdik. Soru soran oluyor. Bir şey diyor yani, evet. En azından. Hani bir direnmeye çalışıyor. Hayret verici bir şekilde.
Doğrulayıcı, hani katılımcı sorular geliyor.
Yani bir tane konferansta bir tane mi itiraz gelir? O da sesi titreyerek böyle ağlamaklı bir sesle, evet. Zaten cevabını verdik. Yani oradaki evrimciler özel olarak getirilmişler oraya zaten. Yani onun için gelmişler.
Bulabildikleri için, en fazla kişiler onlar demek ki.
Tam ikna oldular yani. Çünkü bakın şimdi Cenevre'deki konferans o topluluk biraz daha farklıydı böyle. Hakikaten üst, evet. Düzey bir topluluktu. Yani üst düzey derken yani en öne gelen evrimciler anlamında söylüyorum. Konferansın sonunda ki uzun sürdü. Hocamız bir saat bağlandı. Tam anlattı. Yani anlatımında da neler var. Bakın tarihi bir konuşma oldu. Bütün Darwinizmin geçersizliğini sebepleriyle, yani teknik detaylarından ziyade neden yanlış olduğu, nasıl ortadan kalktığı, insanların psikolojik durumlarını da analiz ederek hocamız bunu uzun uzun anlattı. Altın çağa girdiğimizi müjdeledi. Maşallah bakın. Hazreti Mehdi'nin geldiğini, Hazreti İsa'nın geldiğini müjdeledi. Dünyanın ömrünün 2120'ye kadar olduğunu inşallah, değil mi? Evet. Allahu alem diyerek onu bildirdi inşallah. Değil mi? Evet. İslam'ın dünya hakimiyetini, tek gün olarak İslam hakimiyetini bildirdi. Yani böyle çok net bir şekilde anlatım vardı. Peki dediler, nereden biliyorsunuz diye gibi o yönde sorular geldi. Onun da peygamberimizin nasıl bir takvim verdiğini, yani rakamlarla 7000 yıl olduğunu bir takvime dayanarak dünyanın ömrünü, 5600 yılının geçtiğini, 1400 yıl kaldığını. Dolayısıyla her şeyin 1400 ile 1500 arasında biteceğinin ortaya çıktığını bundan ve bundan başka bir zaman kalmadığını ve bunları dünya hakimiyetinin olacağını, ahir zaman alametlerinin gerçekleştiğini, hadisler doğrultusunda, Kur'an'da dünya hakimiyetinin olduğunu çok net bir anlatım oldu ve çıt çıkarmadan dinlediler. Ya bu çok değişikti. Biz bakın konferans bitti, değil mi? Saat 1'e yaklaştı. Normalde 12'ye kadardı vakit. İşte görevliler artık böyle eve gitmeye hazırlanıyorlar. İşte ışıklar yakıldı, değil mi? Salon boşalmaya başladı. Böyle bir grup evrimci, sakallı, değil mi profesörler?
Evet, haklı.
Hala içerideler. Biz toplandık çıkıyoruz. Aralarında harıl harıl tartışıyorlar. Ya bu şunu gösterir. Bir insan hani bir fikirden etkilenmese takmaz, evet. Yani normal kalkar gider, evet. Değil mi? Veya konuşmasından da anlaşılır üslubundan. Değil mi? Üstün olduğunu hissettirir yani böyle konuşmasında. Bakın hiç itiraz yok. Bu Allah-u Alem şunu gösteriyor zaten yani böyle, yani onu gösteriyor zaten. Şimdi konferansta ben görüyoruz karşımızda oturanları. Hocamızın bu anlatımlarıyla bütün yüz ifadeleri değişti. Çünkü müthiş bir mutsuzluk içinde ezilmişler. Bu Darwinist mantık, materyalist mantık. Herkes yalnız. Bir tane köpekle bir hayat yaşıyorlar mesela. Böyle çok insan var. Yani yalnızlıktan, ondan sonra stresten, sıkıntıdan, bu imansızlığın verdiği materyalist dogmanın ve Darwinist egoistliğin verdiği müthiş bir mutsuzluk var. Ve o konferansta bunun yıkıldığını ben çok müşahede ettim maşallah. Yani hocamızın anlatımıyla gerçekten yüz ifadeleri değişti. Orada haralarla konuşanlar da zaten ondan nasıl etkilendiklerini, hayat felsefenin nasıl yıkıldığını gösteriyor yani. Çünkü normalde ne konuşur bir insan? Konferanstan etkilenmese konuşur mu orada haralar? Hem de gecenin biri olmuş saat. Belki erken kalkıp bir şey gidecekler. Değil mi ertesi gün? Üniversitede hocalar falan, o tarz insanlar zaten. Konuşanlar. Biz hayret ettik yani böyle. Çıktık hala onlar orada oturmuş konuşuyorlardı. Dünkü konferansta da öyle oldu. Biz artık arabalara bindik. Otele gidiyoruz. Saat 1 olmuş. Konferans salonunun görevlileri gitmişler evlerine. Ya bayağı bir kalabalık. Lobide
toplanmışlar.
Lobide. Evet. Çıkmıyorlar,
tartışıyorlar kendi aralarında. Yani konferansın konularını tartışıyorlar kendi aralarında. Fikirlerini özümsemeye çalışıyorlar demek ki, anladığım kadarıyla.
Evet.
Aslında biz de tanık olduk. Bakmaya sözünüzü böldüm. Hani hocamızın katıldığında konferansa, hani daha çok böyle tartışmaya yönelik bir şey yoktu. Hani bilgi edinmek, nasıl oldu, ne olduğunu öğrenmek için hani sorular sordular. O bile çok güzeldi aslında.
Evet.
Yani hiçbir tartışma, hiçbir gerilim yaşanmadı.
Konuyu açmaya yönelik sorular da yaptı.
Kesinlikle. Tabii. Aynen öyle.
Ya, tam tersi beklenirdi. Yani gelen topluluk zaten öyle bir topluluk. Çok net anlaşılıyordu o. Yani o öyle bir topluluk. Siz de onların o batıl dinini yıktık Allah'ın izniyle. Yani böyle ona karşı bir tepki olabilirdi. Ama olmadı. Allah olurtmadı. Yani o güçten düştüler hakikaten. Onun haklılığı, değil mi? Bilimsel delillerle Allah'ın izniyle. Ki hocamızın da hikmetli konuşması tabii çok üst boyut maşallah.
Maşallah.
Onun vesilesiyle inşallah, yani gerçek anlamıyla bir fetih oldu aslında inşallah o anlamda, yani inşallah. Çünkü Allah'ın güzel dini, değil mi? İslam dininin hakimiyetinin hissedildiği bir ortam oldu. İsviçre çapındaydı çünkü olay böyle. Hani lokal böyle küçük böyle 300-500 kişinin geldiği bir toplantı olarak değil bu.
Bir ay öncesinden tanıtımını yapıldığı,
evet.
İşte binlerce billboardların böyle afişlerle donatıldığı, radyo anonslarının yapıldığı yoğun bir şekilde, herkesin işte gazete haberleriyle haberler edildiği bir şeydi, çalışmaydı ve üç ayrı yerde. Bakın işte Zürih biliyorsunuz çok büyük bir şehri İsviçre'nin, Lozan diğer başka bir şehri ve Cenevre. Daha başka bir yeri yok yani çok büyük olarak. En büyük, en önemli şehirlerinde, en böyle elit insanların işte fikir babalarının, daha demek istedim yani fikir babalarının bulunduğu şehirlerde fikri anlamda büyük bir yenilgiye uğramış oldular.
Maşallah.
Tabii yani bakın bütün İsviçre ayağa kalktı. Sadece İsviçre değil. Bu dünyanın her tarafından duyuldu. Yani bunu takip eden çevreler ve insanlar var. Yani bunlar işte bir küfrün önünde gelenler olmuş oluyor. Değil mi?
Evet.
Darwinisti, ateisti, materyalisti, komünisti. Hepsinin gözü oradaydı. Bizim karşımıza gelmeye çalıştılar. Bakın çalıştılar. Çıtır çıtır kopardık yani böyle olayın şu fikren yani kafasını böyle Darwinizm hocamızın vesilesiyle tabii Allah'ın izniyle. Çünkü onun bütün eserlerinden anlatılar onun üzerindendi. Ondan sonra bunu çok net, bu mağlubiyeti gördüler artık, bir daha yani bunun şeyi kalmadı. Yani karşısına çıkılacak bir durum, ayağa kalkabilecekleri bir durum yok. Yani felç oldular yani böyle Allah'ın izniyle. Bu her yerde bu nereye de çıksa mağlup olacakları artık anlaşıldı. Onlar kendileri de biliyorlar zaten. Çünkü öne getirebilecekleri her şeyi getirdiler böyle Allah'ın izniyle. Biz de bilimsel delillerle ezdik geçtik. Çünkü neden? Allah diyor, şeytanlar Allah'a sığınırım. Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder. Yani onun kişilerle alakası yok. Evet. Hakkı savunan biri, değil mi? Mutlaka Allah galip getirir. Benim dilime yardım edene ben de yardım ederim diyor Allah. Allah galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır diyor. Allah mutlaka zafer veriyor. Çünkü böyle saçma bir şey savunuyorlar ki. %0 ihtimal, tesadüfen. Ya diyoruz, bakın çok hocamız anlattı. Aynen o şekilde ama. Mesela bir diyor ki, işte anlatıyor, tesadüf değildir diyor. Ya kardeşim bak, çok açık konuşalım diyoruz değil mi? Orada o konuşma geçti hatta son günkü şeyde. Bir şey ya tesadüftür ya değildir. Yani bir ya müdahale vardır ya tesadüftür. Değil diyor. Peki ne diyoruz? Tesadüf değil diyor. Akıl müdahale mi var diyoruz? Hayır diyor. Ne var kardeşim diyoruz. Doğada oldu diyorsun taş toprağın arasında. Şimdi burada akıl mı var yani? Doğanın kendisi yaratılmış zaten. O da saçmaladığının farkında. Yani tam bir açmazda ve saçmalık içinde böyle şey ediyorlar. İşte maymun kılığına girmiş protestocular geliyor. Ya kardeşim diyoruz. Sen maymun değilsin, kızıyor. Niye? Maymunum diyor. Hayır değilsin diyoruz. Maymunum diyor. Bağırıp çağırarak dışarı çıkıyor. Kaçıyor gidiyor ondan sonra. böyle bir tam bir büyü gibi, evet. Ama Allah'ın izniyle artık bu aydınlanma başladı. Yani gerçek anlamda aydınlanma. Hakkı görüyorlar çünkü. Yani o, hakikaten yüz ifadesinin değişmesi bir konferansta insanın hayatı ki hayatı boyunca buna inanmış, bu felsefeyle büyümüş. O bir konferansta bir rahatlık, ferahlık böyle altın çağının geldiğini hissettiler yani inşallah.
İnşallah. Peki, ve kesin delili olan insanlar yalnızca bizlerdik orada. Yani kalkıp da işte masal anlatmaya zaten hiçbir şekilde ortam müsait değildi zaten öyle bir ortamda. Çünkü biz delillerle konuşuyoruz. İşte milyon yıllık fosilleri ortaya koyuyoruz. İşte mutasyonun ne olduğunu detaylıyla anlatıyor Oktar Hocam. Ve başka ne kadar şey varsa, bugüne kadar yapmış oldukları sahtekarlık varsa, fosil sahtekarlıkları, onları bir sayıyoruz. İşte yaptıkları işte rekonstrüksiyon gibi böyle işte masalımsı anlatımların ne kadar bilimden uzak olduklarını göz önüne serdikten sonra kalkıp bir daha masal uydurma durumları olmuyor zaten. Yani ama bakın ayet-i kerimede Allah kesin delilinizi getirin diyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Ve bunu asla yapamıyorlar. Bunu yapabilen yalnızca müminler olmuş oluyor. Yani Müslümanlara mahsus bir şey bu. Evet. Allah'ın varlığının delilleri çünkü kesin kanıtlara dayalı olduğu için. Aksi zaten mevzu bahis olmadığı için. Buna ait deliller zaten olmadığı için. Ne olmuş oluyor? Her zaman için elbette galip gelecek olanlar yalnızca Müslümanlar olmuş oluyor küfre karşı. Bir ayet-i kerimede Allah küfre karşı Allah müminlere asla yol vermez diye buyuruyor. Allah'ın vaadi var. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bu takdirde yani galibiyet, mutlak galibiyet daima müminlerin olmuş oluyor. Her halükarda. Her zaman için bu böyle.
Bir de Allah'ın hakikaten artık desteği böyle hocamız bütün dünyayı kaplıyor değil mi? Oradaki destekçi kardeşlerimiz vardı. Mükemmel böyle. Çok güzel ahlaklı Müslüman kardeşlerimiz.
Avrupa'nın başka yaşayan, yerlerinden gelmiş.
Mesela İtalyan bir kardeşimiz var. Müslüman olmuş. Ondan sonra hocamızın kitaplarını okuyor. Programlarını hiç kaçırmıyor. O tabii. Bizimle birlikte orada o mücadeleye girmiş oldu. Hollanda'dan kardeşlerimiz geldi aynı şekilde.
Tabii 8 saatlik araba seyahatiyle kalkıp o şeyden ya Hollanda'dan gelen kardeşlerimiz oldu.
Konferansa gelen Müslümanlar ve Türkler vardı. Hocamızın programlarını kaçırmadan izliyorlarmış. Kitaplarını okuyanlar böyle çok sayıda selam gönderdiler.
Almanya'nın çeşitli yerlerinden uçakla kalkıp gelen yine Müslüman kardeşlerimiz vardı.
Evet, Müslüman kardeşlerimiz
Türk
vardı.
Türk olsun olmasın.
Yani uluslararası artık dünyayı kaplamış bir vaziyette maşallah hakikaten. Öyle darwinizmin ya da materyalizmin ya da deccalin gözleşebileceği bir ortam olmaktan çıktı artık inşallah. Çünkü İsviçre neticede materyalizmin tam hakim olduğu bir yerdi böyle. O şekilde yani. Böyle din deyince böyle yüzünüze bakıyor insanlar. Ne anlatmaya çalışıyorsunuz gibi idi inşallah. Fakat bu olayı bitirdi Allah'ın izniyle. Evet. Bundan sonra artık İsviçre'de materyalizmin ya da darwinizmin ayakta kalması diye bir şey söz konusu değil. Hocamız söyledi yani bir kamuoyu yoklaması yapsalar şimdi. Tepe taklak gider Allah'ın izniyle. Yani bu hakikaten hissedildi. Çünkü sadece o konferansa gelenler değil. Bakın haftalardır gazeteler ortalık böyle bütün İsviçre bunu takip ediyordu. Ve o insanların hepsi hocamızın sitelerine gidiyorlar, kitaplarını okuyorlar artık böyle inşallah. İsviçre tamam Allah'ın izniyle.
İnşallah. İsviçre'nin seçilmiş olması da bizim kontrolümüzde değil tabii. Allah'ın seçmesi inşallah. Ve görüyoruz yani ne kadar şey saldırgan olduklarını herkese malum. Minare yasağı getirmeleri, ki bunu referandumla da yapmış olmaları, daha önce halkın ne kadar dinsiz olduğunu en büyük kanıtı. Bakın İslam'a karşı, artık bütün dinlere karşılar zaten. Evet. tam bir ateizm hakimiyeti vardı. Ama şimdi hocamızın dediği gibi eğer bir referandum daha olsun konuyla ilgili ya da bir anket olsun, bakın olayın tamamen tersine döndüğünü hep beraber göreceğiz Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Tabii aklın karşısında mümkün değil. Öyle saçma bir şeyi savunmaya çalışıyorlar ki yani onlar da farkında saçmalığın. Ama saçmalığı anlatılmamış bugüne kadar. Hı hı. Onları ezecek biri çıkmamış karşılarına. Onlar da meydanı boş bulmuşlar. Allah'ın izniyle değil mi? Hocamızın vesilesiyle. Evet. Biz orada o delillerle çıktığımızda oradaki kararlılığı, bilgiyi, ilmi gördüler inşallah. Evet. Ondan sonra itiraz gelmedi. Bakın bu çok önemli. Yani bir şeyin itiraz gelmemesi demek tam teslimiyet, tam kabul demektir o. Ki en azılılar oradaydı yani. O toplantıya gelenler en azılılarıydı.
Bir de bugüne kadar bakın pek çok konuşmacı gitmiştir. İşte Cenevre'de olsun, işte İsviçre'nin başka yerlerinde olsun. Yaratılışçı diye tanınan bilim adamları, Amerikalı ya da Avrupalı gidip mutlaka konuşmalar yapmışlardır kendilerince. Üniversitelerde de yapmışlardır. Ama bizim yaptığımız konuşmanın özünde ne var? Bir defa onların ateist fikrinin temelini teşkil eden felsefe var. Biz o felsefeyi yıkıyoruz. O yüzden çok büyük rahatsızlık duyuyorlar. Hı hı. Yani kimse kalkıp da Darwinizme bu şekilde yerli bir etmiyor. Kesin deliller ortaya koyarak ortadan kaldırmıyor, yok etmiyor. O yüzden bizden çok büyük rahatsızlık duydular. O yüzden çok tepki gösterdiler. Yoksa kimsenin konuşması sırasında bence böyle protesto yapmamıştır. İşte ayağa kalkmalar, işte engellemeye çalışmalar daha öncesinde. Niye buraya geliyorsunuz diye işte basında medyada çıkışmalar yapmalar. Bu kadar yankı olması, hocamızın isminin bu kadar gündeme getirilmesi, röportajlar yapılması. Neden? Çünkü onlar da biliyorlar yani bu olayın yapılmış olan bu hareketin özünde onların felsefesinin yani entelektüel yapılarının ki onların ateizmlerini, ateist olmalarını ayakta tutan felsefe, onun yıkılması mevzubahis burada. Ve bu yıkılmış oldu. O yüzden artık yani geri dönmeyen noktayı da geçmiş olduk artık. Geçmiş olsun. Artık bundan sonra hiçbir şekilde ateizm söz konusu olamaz İsviçre'de inşallah.
İnşallah. Bir de hani tanıklık ettiğimiz kadarıyla insanlarda da bir rahatlama çok yani çok rahat açıkça belli oluyordu. Yani düşünsenize tamamen yok olacağını düşünen insanlar vardı. O zaman ben hani öldürsem de zarar versem de hiçbir şey olmayacak diye düşünüyorlardı. Ama hani hocamıza sordular kıyameti, hocamız anlattı ahireti. Ondan sonra hani hakikaten bir rahatlama oldu. Evet biz yok olmayacağız. Evet. Biz yaptıklarımızın karşılığını alacağız. O zaman biz iyi şeyler yapalım ki bize de o şekilde dönsün diye. Zaten sorularından da ve görüntülerinden de çok açık belli oluyordu.
Evet dediğiniz gibi çünkü konferans sonunda da yanımıza geldiler. Ve her kesimden insan vardı yanımıza gelenler arasında. Müslümanlardan vardı, Hristiyanlardan vardı, Musevilerden aynı şekilde, ateistlerden ve evcilerden de vardı. Yanımıza geldiklerinde de hiçbir itiraz olmadı. Sadece anlamaya çalışmaya yönelik böyle bazı soru soranlar oldu böyle. Tamamdır bir de böyle bir şey diyorlar, ne diyorsunuz şeklinde böyle. O şunu gösteriyor tabii, tam bir kabulle kabullendiklerini. Şimdi bakın Darwinizmin önemi şuradan kaynaklanıyor. Bir kere Darwinizme inanan birisi Allah'a inanmıyor demektir. Çünkü Darwinizmin kendisi Allah'ı inkar eden bir felsefe. Tesadüfen olduğunu iddia eden, değil mi? İnsanın hayvandan geldiğini, hayvanların da bir diğer canlıların tesadüfen olduğunu iddia eden bir pagan dini. Siz bunu kaldırdığınızda bunun yerine hemen insan ne düşünür? Demek ki yaratıldım der birincisi. İkinci aşamada yaratıldığını anlayan birisi o zaman sorumlu olduğunu kavrar. Ve hemen Kur'an var, değil mi? Allah tabii ki boşu boş yaratılmamış hiçbir şey. Sorumlu kılınmış ve insanın uyması gereken Allah'ın emir ve yasakları var. Değil mi? Nasıl yaşaması gerektiğini bildiriyor Allah Kur'an'da. Dünyanın bir amacı var demektir. Dolayısıyla önce bir Darwinizmin kaldırılması gerekiyor. Bundan sonrası artık çok kolay ondan sonra inşallah. Allah'ın denemesiyle. O zaman işte güzel ahlak, değil mi? Allah'a karşı sorumluluk, Allah korkusu, Allah sevgisi, insanların birbirine merhamet etmesi çok kolaylaşıyor o zaman inşallah. Derhal yani İslam hakim olur bütün dünyada çok süratli bir şekilde. Önce ama bu pagan felsefesinin kalkması çok önemliydi. Bundan dolayı hocamız 30 senedir bunun üzerindeki çalışmalarıyla devam ediyor ve Allah sonuçlarını yani çok etkili kıldırttı. Yani biz hakikaten biz de hep şaşırıyoruz. Yani bir ülkenin böylesine ayağa kalkması, değil mi? Hocamızı bakın her gün gazetelerde sırf hocamızdan bahsediliyor. Evet. Ya bu kere etkilenmeseler ya da onların tabii batıl şeylerin ortaya gideceğinden çekinmeseler, korkmasalar, değil mi? Niye bahsetsin ki? Hani hocamız diyor ya bazen örnek veriyor. Yani Budist gelip bir şey anlattığı zaman kimse takmıyor. Hı hı. İşte gene Hristiyan yaratılışları da hatta, böyle ilgilenmiyorlar.
Bir şey geliyor onlar evet. için. Bilmiyorlar evet. ama biz gidince olay çıkıyor. Niye? Çünkü adam ondan etkileniyor. Hayatını değiştirecek bir şey bilgi olmuş oluyor onun için. Yani yaşam şekli değişiyor. Toplumun şeyi, sosyal yapısı rayına girmiş oluyor, düzelmiş oluyor. O güne kadar ki bütün o işte şimdi bütün çatışmalar, toplum içindeki çatışmaların çözümünü sen ortaya koymuş oluyorsun. Ve bütün problemler çözülmüş oluyor. Şeytan da bundan rahatsızlık tabii ki duyuyor.
Evet,
o yüzden bu kadar tepki veriliyor tabii ki.
Bir de Darwin'in düşüncesinin devamı da gerçekten çok tehlikeli. Burada sadece şey yok, hani maymundan insan olmuş gibi kolay bir şey yok. Devamında şey var, hani savaşarak en üstün olma çabası var. Hani bugün Hitler'e baktığımızda onca insanı boşuna öldürmüyor. Ya da kafataslarını ölçerek ya onun kafatası küçük demek ki o gelişmemiş diye bir insanları öldürdüğünü hepimiz biliyoruz zaten. Hani devamı zaten kötü bir şey olanı nasıl savunabilir ki insan? Çünkü hafif bir şey değil. Hani maymundan insan olmuş hadi konuyu kapatalım gibi bir şey değil. Hakikaten devamı da çok kötü.
Tabii. Çünkü Darwinizmin getirdiği bir çatışma mantığı var. Yani bu batıl felsefe bunun üzerine dayalı zaten. Yani güçlü olan ayakta kalsın, zayıf olan yok olup gitsin. Çatışmada ilerlemenin temelidir. Yani dediğin gibi bu mantıklar bütün komünizmin, faşizmin, anarşinin, terörün kaynağı bunlar oldu zaten. Çünkü Darwinizmi kaldırsanız çatışma mantığı kalmaz ki. Niye çatışma olsun? Yani Allah insanları, değil mi? Sizi bir erkek bir dişiden yarattık diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Siz birbirinize tanışırsınız diye diyor. Sizin üstün olanınız diyor, ırk ya da soycu üstün olanınız değil, takvacı üstün olanınızdır diyor. Yani güzel ahlakça, iman en fazlası olan en üstün olanınızdır diyor Allah. Yoksa bir ırk üstünlüğü, bir ırkın diğerine üstünlüğü, işte daha az evrilmesi, daha çok evrilmesi falan böyle bir saçmalık yok. Allah çeşitli olarak yaratmış. İşte derisinin rengi biraz farklı olabiliyor. İşte vücut iskelet yapısında biraz farklılık olabiliyor ama burada tek konu güzel ahlakın, yani üstünlük, Allah korkusunun, Allah sevgisinin üstünlüğe vesile olması. Dolayısıyla bunu anlatınca o zaman tabii kardeşlik, barış, sevgi, merhamet hakim oluyor. O zaman işte insanlar korunup kollanır, savaşlar ortadan kalkar, kan dökümü kalkar. Hocamız da bunu anlattı zaten. Yani bunun olduğunu, Darwinizmin işte yıkıldığını ve altın çağa girildiğini artık, özellikle 2012'lerde daha da istirileceklerdi inşallah. Altın çağ müjdeledi. Peygamberimizin hadislerinde bu var dedi. Tevrat'ta ve İncil'de de bu şekilde müjdeleniyor dedi inşallah. Herkes rahatladı. Salona bir huzur, sükunet geldi böyle. O gerilim kalktı ortadan. Yani o konuşmanın üzerine maşallah.
Evet. Maşallah. Mesela dinin, mesela Hristiyanların da daha yoğun olduğu bir ülke olarak Amerika'nın daha iç kesimleri akla geliyor. Oralara gittiğinizde insanlar daha bir güler yüzlü bulabiliyorsunuz. Ama Avrupa'da baktığınızda özellikle İsviçre'de kimseye bakıyorsunuz. Herkes önüne bakıyor, kimseye bakmıyor, gözlerini kaçırıyor. Yani çok ciddi bir şey var, yani sevgisiz bir ortam var. Evet. Ve endişe dolu bir hayat yaşıyorlar. Yani bu bir yere kadar devam edebilir. Sonuçta neden işte intihar oranları yüksek bu gibi ülkelerde? İşte bundan dolayı. Evet. Sevgi görmeyince insan, sevgiyi bulmayınca, endişeli dolu bir hayat yaşayınca, yani İslam'ın o selam sıfatı yok. Yani o güvenli ortamı yok. Yani insanların kendilerini Allah'a teslim ettikleri, Allah adına yaşadıkları ve Kur'an'ı tam anlamıyla uyguladıkları bir ortamda sevgi de çok güzel yaşanır. İnsanlar karşılarındaki insanlara da güven telkin ederler. Kimsenin kimseye zarar vermeyeceği, neden? Çünkü Allah korkusundan dolayı, Allah'a karşı mahcup olmama duygusundan kaynaklanan bir korkudur bu tabii ki. Allah'a karşı nankör duruma düşmemek için, Allah'ın istemediği bir hareketi yapmanın verdiği bir endişe, korkudur bu. Böyle bir ortamda tabii ki herkes çok güzel Kur'an, çok güzel bir şekilde Kur'an ahlakını yaşayacaktır. İşte bu ortam, işte tam istenen güvenilir, herkesin rahatlıkla yaşayacağı bir sosyal ortamı doğurmuş oluyor. Yani bunu bir defa yaşayabileceklerini anlamaları çok önemli. Biz orada bunu telkin etmeye çalıştık. Tabii ki işte Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şekilde şiddet yok. İnsanlar tam anlamıyla işte demokratik ortamda yargılanıyorlar. Demokratik bir şekilde değerlendiriliyorlar karşı taraftan da. Her fikre tam uygun şekilde değer veriliyor, kıymet veriliyor. Kötülenmiyor, hor görünmüyor, aşağılanmıyor. Bir insan komünist de olabilir. Ama demokrasi çerçevesinde, demokrasi Kur'an-ı Kerim'de var. Adı evet. Demokrasi değil ama adalet. Adil bir şekilde şey yapılıyor, kıymet görüyor. Değer veriliyor insanlara. Evet. Neden? Sırf insan olduğu için. Sırf Kur'an-ı Kerim'de Allah böyle yapılmasını buyurduğu için. Ahlak sistemi böyle olduğu için yapılıyor bu.
İlk anda tabii şimdi bu hayat felsefeleri çöktüğü için bir gerilim olabiliyor ama aslında tabii baktığımızda hocamız onları Allah'ın dilemesiyle çok büyük bir iyilikte bulunuyor. Yani onların bütün mutsuzluğunu, o kadar mutsuzlar ki hakikaten böyle, bu parayla alakası yok ki bunun. Yani sokaktaki insanlar böyle robot gibi, böyle yüzlerinde umutsuzluk çok net görülüyor. Müthiş bir karamsarlık, böyle egoistlik, bencillik çökmüş üzerlerine. Herkese yapayalnız, kimse kimseden yardım, merhamet görmüyor böyle. Sevgisiz bir yaşantının içine girmişler. Dolayısıyla hocamızın yaptığı müthiş bir iyilik onlara. Bunun yani bu hastalığı tedavi edecek bir reçete uygulanıyor. Acı da değil, acı da değil reçete. Yani adama diyoruz ya tesadüfen bir şey olmaz, saçmalamayın diyoruz yani. Allah yarattı, çok açık. Siz maymun da değilsiniz, insansınız, ruhunuz var. Değil mi? Allah böyle çok güzel bir günler bekliyor sizi. Bakın müjdeler var, büyük müjdeler var. Güzel bir hayatınız olacak inşallah. Çok güzel bir hayatınız hatta. Hayal bile edilemeyecek böyle inşallah. Dolayısıyla hocamızı çok çok sevecekler. Yani şu anda bu yaptıkların iyiliğin neticelerini görmeye başlayınca o zaman ne kadar büyük bir iyilik yapıldığını daha iyi kavrayıp değil mi? Müthiş bir bağlılıkla ve sevgiyle, muhabbetle sevecekler inşallah hocamızı. Onu da hep birlikte göreceğiz, şahit olacağız. Çünkü bu yapılan hakikaten muhteşem bir şey. Yani bir insana yapılabilecek en büyük iyiliktir değil mi? Allah'ın varlığının anlatılması ona, ahiretin olduğunun anlatılması, değil mi? Hesabın olduğunun anlatılması, bak yapma, yanlış yapıyorsun diye uyarılması. Bir insana yapılabilecek en büyük iyiliktir bu. Maşallah. O yapılıyor şu anda. Dolayısıyla herkesin tabii çok hoşuna gelecek bir şey. Öyle gerilecek, şey edecek bir şey değil. Tam tersine. Mutlu olacakları bir şey geliyor böyle. Yani onlara çok büyük mutluluk gelecek inşallah. Onlar da görecekler bu mutluluğu.
Yani bunu yalnızca biz söylemiyoruz. Orada veya başka ülkelerde değil yani şekilde. Karşılaştığımız insanların söyledikleri şeyler bunlar. Son olarak da o iki rahip mesela ne dediler bize? Dediler ki hocanız dediler yalnızca dünyada böyle sevgi ve barış ortamının nasıl tesis edilebileceğini anlatıyor güzel bir şekilde. Mantıklı bir şekilde delillerini ortaya koyarak. Ve bu fikri savunuyor dedi. Ve hocamız için dedi, Sayın Adnan Oktar dedi, dünyada bir tane dedi. Yani başka eşi benzeri olmayan bir uğraş veriyor dedi. Evet. Bu yüzden takdir ettiklerini ilettiler bize.
Bunu söyleyen Hristiyan görebilir yani.
Yani bu şekilde yani taraf olmayan. Değil mi? Ne Müslüman değil, başka bir dine mensup ama objektif olarak değerlendirip bu sonuca varabiliyor.
Evet, evet.
Ay çok darbinist de elimi gelip sıkıp tebrik etti yani böyle. Hakikaten de çok iyiydi konferans diyorlar. Mesela İsviçre, bakın devlet televizyonunda yani haber yapmışlar. Orada konuşuyorlar. Tabii yani menfi gibi olanlar var ama onun dışında mesela bakın arkada görüyorsunuz. Tam bir gençlik vardı bu Lozan'daki konferansta. Üniversite öğrencileri, aralarında doktor öğrencileri de vardı böyle. Profesörlerine gelenler vardı. Salon tamamen doldu. Konferans, işte onu gösteriyor, konferansın başlanmasını. Yani Fransızca tam bilmediğim için tam tercüme edemeyeceğim ama anlatımında işte böyle bir kutuya bir şey yazmış biri. İşte Darwin'e güveniyoruz falan ama kimse takmıyor tabii bunları. Bunlar çocukça şeyler böyle artık. Alex, konferans başlarken güya işte böyle çıkar gibi yapıp çocukça hareketlerle. Zaten bunlar onun için getirilmiş belli ki.
Evet.
Ama onlar da inanmıyor yani yaptığına böyle. Bakın mesela bu kız mükemmeldi diyor konferans için. Bakın söylüyor. Yani mükemmel kelimesini kullanıyor. Ki o şekildeydi yani katılımcıların. Bakın bu hanımefendi de aynı şekilde. Çünkü anlatınca bakın çok makul yani bir şey tesadüfen olamayacağı açık bilimsel delillerle. Bir tane protein diyoruz değil mi? Mümkün değil tesadüfen oluşması. Bunu bilimsel delillerle anlatıyoruz mesela diyelim değil mi? Bunun artık yani bir şey olmaz ki. Bu belli ki yani protein hücre içinde yapılabiliyorsa sadece önce hücrenin var olması gerekiyor. O yaratılış demektir zaten yani. Çünkü Darwinizmin nedir şeyi iddiası? Önce proteinler tesadüfen oldu sonra proteinler bir araya gelip hücreyi yaptılar gibi saçma bir izah değil mi?
Evet.
Öyle olmadığını bilim söylüyor bize. Önce diyor hücre olması gerekiyor diyor protein olabilmesi için diyor. Protein kendi kendine olamıyor bitti. Zaten burada bitiyor Darwinizm. Onun üzerine biz artı 300 milyon fosili getiriyoruz. Bakın fosiller olmadığını söylüyor. Bunu Darwin de söylüyor, Stephen Jay Gould da söylüyor, Niles Eldridge de söylüyor. Yani Ali Demirsoy da söylüyor. Hepsi söylüyor ara geçiş formülü yoktur diyor.
Biz de bunu ortaya koyuyoruz. Bakın böyle söylemişler diyoruz. Buna çok bozuluyorlar. Niye böyle söyledin diyorlar. Onlar yine o hayal dünyasında yaşamak istiyorlar çünkü.
Evet.
Evet. Yani nereye kadar hayal dünyasında yaşayacaksın?
Ama bir kabul oldu yani, bakın hakikaten itiraz gelmemesi bunu gösteriyor zaten. Yani bir tane itiraz geldi toplam 3 tane konferansta. Yani tamamı %99 evrimci olan bir toplulukta böyle mi olurdu normalde, değil mi? Yani 1000 tane itiraz gelirdi. Bir tane geldi, ne demek bu? Tam kabul. Yani çünkü bilime ve akla, mantığa yani ne kadar saçma olduğunu anlatınca, bir de mesela şeyi de gösteriyoruz. İşte Richard Dawkins'e çok önem veriyorlar böyle. Richard Dawkins olmadığını zaten iki tane film gösterdik orada. Kendisi itiraf ediyor. Mutasyonu soruyorlar. Hiç örnek veremiyor. 17 saniye havaya bakıyor. Yayını susturuyor. Bütün salon kahkahadan kırılıyor. Ondan sonra anlıyorlar ki bir kere faydalı mutasyon falan yok. Evrim de yok. İkincisi işte hayatın başlangıcını soruyorlar. Bir film daha var. Onda da işte hayat diyor, evet diyor, bir akıl olabilir diyor hayatta diyor. Ondan sonra şöyle bir şey olabilir diyor. Uzaylılar getirmiştir diyor. Yani bakın şimdi bu ne kadar gülünç bir şey, böyle mantıksız değil mi? Uzaylılar getirdi. Ya kardeşim uzaylıları kim yarattı o zaman? Yani böyle çok açık bir şekilde. Onu da duyunca kahkahadan kırıldılar, anladılar. Yani çok net delillerle kavradılar. Ondan sonra çizimler yapmışlar. Yarı maymun, yarı insan. Onların sahtekarlıkları anlattık. Maymunun maymun olarak yaratıldığı, insanın insan yaratıldığı, ruhunun olan bir varlık olduğu. Değil mi? İnsan çok açık. Maymunla ne alakası var? Maymun ağaçtan ağaca sıçrayan vahşi bir canlı. İnsan medeniyetler kuran, değil mi? Elektron mikroskopu kendisini indirilen çıkarımlarda bulunan, ondan aklı sonra yani bilimle uğraşan, böyle aklı, bilinci olan, ruhu olan bir varlık. Kaldı ki yani o hani öyle bir yani şey yok da arada. Ama fosil de yok yani. Fosiller de zaten gösteriyor. Maymun, maymun fosili olarak var. 400 santimetre küçük kafatası var. Uzun kolları, ayakları var. Australopithecus dedikleri mesela, ya da diğer nesli tükenmiş maymunları da hani çıkartıyorlar ya. İşte ayakları ve elleri ağaçlara tutunmaya yarayacak şekilde, böyle kavrayacak şekilde yaratılmış. Değil mi? Ondan sonra dört ayağı üzerinde koşan canlılar. Çok açık bir şekilde. İnsan böyle mi? Yani insan değil mi? Normal insan yani. İki ayağı üzerinde yürüyen, nezih. Mesela Neandertal adamından bahsediyorlardı. Normal flütleri olan, dikiş iğneleri olan, değil mi? Medeniyetler kurulmuş bir topluluk yani, çok açık bir şekilde. Güya onu böyle şey gibi göstermeye çalışıyorlardı.
İhtar gibi göstermiş.
Tabii. 70 bin yıllık flüt çıktı, işte 60 bin yıllık dikiş iğnesi çıktı. Aa dediler, demek ki değilmiş yani maymun. Hep böyle oluyor zaten yani böyle. Evet. Sonra maymuna insan demeye kalkıyorlar, sonra maymun olduğu anlaşılıyor. İşte bakıyorlar yarım daire kanalları var böyle, ondan sonra denge organı. Onların açısıyla Australopithecus'un ki, ondan sonra Homo sapiens dediklerinin ki tam maymun. Homo erectus dediklerinin ki de ne soyu tükenmiş bir insan nesline ait olduğu anlaşıldı. İnsanla Homo sapiens, Homo erectus dediklerinin aynı insan olduğu anlaşıldı. Bunlar da insan. Arada hiçbir geçiş yok.
Yani bizim burada yaptığımız şey, özellikle Sayın Adnan Oktar'ın hocamızın ortaya koyduğu metodoloji şu olmuş oluyor. Onların yaptığı büyünün, illüzyonların hangi noktalarda illüzyon olduğu, nasıl bir büyü olduğunu biz böyle gözler önüne seriyoruz insanlara. Rekonstrüksiyon yapmış, işte bir şeyi maymuna benzetmiş bir kafatasını. Hı hı. Bir defa onun öyle bir şey olamayacağını bilimsel deliliyle ortaya koyuyor muyuz? Koyuyoruz. İşte o eksik kemik parçalarının aslında soyu tükenmiş başka maymun türlerine ait olduğunu ortaya koyuyoruz. Ara geçişlerin olmadığını ortaya koyuyoruz.
Evet.
İşte proteinin dahi yapı taşı olan, işte hücrenin yapı taşı olan bir tek proteinin bile tesadüfen oluşamayacağını ortaya koyuyoruz. Böylece büyüleri için, büyülerinde uyguladıkları teknikleri tek tek çözümlemiş oluyoruz ve büyü olduğunu, illüzyon olduğunu ortaya koymuş oluyoruz. Tıpkı inşallah Hazreti Musa'nın büyücülerin karşısına çıktığında onların büyülerini yuttuğu gibi inşallah.
İnşallah.
Gösterdiği şeylerle asasını attığı zaman asasını bir anda yılana dönüp onu
diğerlerini
büyülerini hemen yutması, illüzyonlarını yutması onda olduğu gibi inşallah.
Bakın şimdi göstereyim şöyle de tam ne oldu. Mesela şimdi rekonstrüksiyondan bahsettik de. Rekonstrüksiyon deyince bakın şu anlaşılıyor. Burada gördüğünüz bu dünyanın en ünlü evrimci sanatçısı bu. Darwinist. Sahtekarı yani. Bu işin şeyi, piri. John Gersh isimli, bakın görüyorsunuz, laboratuvara gidiyor. İnsanlardan böyle normal yaşayan insanlardan alçı bir kalıp çıkartıyor. Sonra onunla oynamaya başlıyor. En sonunda da bu alttaki sağ alttaki resim gibi güya yarı maymun, yarı insan bir şey meydana getiriyor. Hiç alakası yok yani bilimsel, tamamen uydurma, hayal gücüne dayalı böyle. Sanki öyle biri yaşamış da poz vermiş, resim çektirmiş gibi, bakın orada
değil mi?
İnsan gibi bakacak şekilde böyle ayarlıyorlar.
Bak saçlarını bile
ondan sonra
şekillendirmişler.
Bunu böyle millete yutturuyorlar. Bakın yumuşak kısımların diyor evrimci, bakın birisi. Erne Suut'un. Yumuşak kısımların tekrar inşası çok riskli bir girişimdir. Dudaklar, gözler, kulaklar ve burun gibi organların altlarındaki kemikle hiçbir bağlantıları yoktur. Örneğin diyor, bir Neandertal kafatasını aynı yorumla bir maymuna veya bir filozofa benzetebilirsiniz. Eski insanların kalıntılarına dayanarak yapılan canlandırmalar hemen hiçbir bilimsel değere sahip değillerdir ve toplumu yönlendirmek amacıyla kullanılırlar diyor. Ernest Hutton da önde gelen bir darbiniz. Evet. Bakın itiraf ediyor kendisi. Hiçbir bilimsel değeri yok diyor. Yani tamamen diyor propaganda amaçlı. Yapılan bundan ibaret. Bakın bunların şu görülen mesela çizimler böyle. Bunların tamamı sahte. Ya bunun
benzetme dışında başka canlı... hiçbir amaca evet. hizmet etmiyor evet, zaten. Evet. Yani çünkü kemiğin üzerinde bir iz bırakmıyor. Yukarıda işte dudak ne kadar kalınmış. Ondan sonra işte derinin rengi neymiş. Bunun zaten izi olmaz kemiğin üzerinde. İşte kulağın şekli nasılmış? Nasıl anlaşılsın? O kemikte zaten bir iz bırakmıyor ki. Belki doğru. bağlanma noktası tamam vardır ama ondan sonra asıl üç boyutlu yapısı apayrı. Doğru. Çok fazla bir uzantı. Burnu yine aynı şekilde. İşte gözleri nasıldı? Onu yine bilemeyiz. Evet. Kıllı mıydı? Tüylü müydü? İşte vücudu nasıldı? Tüysüz müydü? Onu yine anlaşılamıyor aslında hiçbir şekilde. Sahte kemikte iz bırakmıyor zaten. Ama ne yapılıyor? İşte bu şekilde illüzyon yapılıyor. Büyü yapılıyor toplumlara. Bilinçaltlarında işte bakın sizin atanız maymundu mesajı veriyor bu şekilde.
Ama siz delillerle anlatıyorsunuz. Yani düşünsenize buradaki olan işte röportajınızda proteinlerin serptiklerini söylediler. Ve onlar kendi aralarında işte birleştiler zamanla ve sonra bunca şey oldu dediler. Yani çok komik değil mi? Buna inanmak bile gerçekten çok zor.
Tam bir rezalet tabii canım. Yani öyle bir saçmalıyorlar ki hatta internette gençler şimdi onu film haline getirmişler böyle. Evet. Ve bir öyle diyor bir böyle diyor. Yani mesela işte tesadüfen olmaz diyor. Sonra bütün şeyler tesadüfen oldu diyor bir cümle sonra. İşte ondan sonra biri diyor ki laboratuvarda diyor biz canlı yapamadık henüz diyor. Kusura bakmayın diyor. Ender Elbacıoğlu. 5 dakika sonra öbürü diyor ki evet diyor laboratuvarda canlı yaptık diyor. Yani uydurdukları o kadar belli ki böyle. Rezil kepaze evet. şeklinde. Hatta gösterebiliriz filmlerinde böyle. Yani tam bir kepazelik. Yani
insan utanır evet. bir televizyona çıkmışsın, yalan söylüyorsun. İlla ki çıkacak yalanın ortaya.
Evet.
Yani bu kadar mı insan şey olur yani?
Bir de evrimden
hesap etmez ne olacağını.
Evet. Yani bir de evrimden bahsediliyor. Hani siz sormuştunuz ara geçiş fosilleriniz var mı diye. Zaten hepsi evrimleşmek zorunda değil dedi. Yani hiçbiri de evrimleşmeyebilir dedi. Ama aslında evrimleşenler var dedi. Ama henüz bulunmadı dedi. Çok komik değil mi? Evrim büyük bir aşama. Sürekli değişen fosil şey en azından tabii ki görmemiz lazım.
Yani demagoji yapıyor değil mi? Başka bir şey yaptığı
kesinlikle.
Yok.
Kesinlikle. Bir de hani suda mantıklı oluşmuş diyor. Hani suda oluşursa belki onun fosili olmaz. Oradan kurtarabiliriz falan filan diye. Çok hakikaten çok komikler.
Suda alınca su götürmüş oluyor. Kendi kafasınca herhalde. Suda iz bırakmıyor diye.
Yok işte meydanı boş buluyorlardı. Artık o şeyi yapamıyorlar inşallah. O cümleleri bizim karşımızda kuramıyorlar. Evet. Onun için itiraz gelmedi zaten. O onu hissediyor. Ya ben diyor burada diyor, şimdi bir şey söyleyeceğim diyor. Beni rezil edecek diyor. Yani o da biliyor evet. çünkü saçmalığını. Tesadüfen olmadığını anlıyor. Şimdi bakın bir yalanla başlarsa bir şey ki öyle değil mi? Hayatının tesadüfen olduğunu iddia ediyor. Müthiş evet. bir yalan bu iftira Allah'a karşı hatta. Büyük hı-hı. suç yani tabii ki. Bunu ayakta tutabilmek için binlerce yalan söylüyor ondan sonra. Yani her söylediği, onu desteklemek için her söylediği yalan oluyor. Evet. Mesela diyor ki şu bakteri diyor faydalı bir mutasyon oldu diyor. Şunu yaptı diyor. Şimdi daha ben o yazıyı hiç okumadan biz biliyoruz ki o bir yalan. Hı-hı. Hakikaten detaya bakınca yalan. Çünkü neden? Faydalı mutasyon olmaz. Neden olmaz? Çok basit. Çünkü doğada Allah'ın dilemesi dışında, Allah dileseydi olurdu da Allah o şekilde yaratmış. Sadece Allah'ın yaratmasıyla o genetik bilgi olabiliyor. Kompleks DNA'daki o yapılar, proteinlerin yapıları. Mutlaka DNA'da kopyası gerekiyor ki yani protein kopyasından yapılabilsin. Evet. Ve o kopyası onun mükemmel şekilde yaratılmış. Yani sadece işlev görecek şekilde bir protein oraya yazılmış evet. olarak var. O yazıda en ufak bir değişiklik yaptığınız zaman hemen işlevsiz oluyor. Çünkü neden? 10 üzeri bakın 903 tane mesela 500 amino asitlik bir protein için 10 üzeri 903 tane genetik kod alternatifi var. Bunlardan bir tanesi işlevli proteini yapabiliyor. Diğerlerinin tamamı işlevsiz. Dolayısıyla mutasyon denen bir değişiklik meydana geldiği zaman hemen işlevini bozuyor. Zaten işlevli olarak bir tane kopyası orada var. Onda değişiklik yaptığınız zaman hemen işlevsiz 10 üzeri 900 alternatiften birisi oluşmaya başlıyor. Evet. Bitti. Dolayısıyla ne olamıyor? faydalı mutasyon olabilir. Onun için çeşitli akbil havaya bakıyor zaten. Bunların hepsinden daha iyi biliyor faydalı mutasyon olup, yani olup olmadığını. Evet. 17 saniye havaya bakıyor. Hani mesela bir şey atar atamıyor bile, yani Allah müsaade etmiyor.
Faydalı derken tabii yani yeni bir genetik bilgi, yepyeni bir genetik bilgi ekleyecek bir mutasyon var mıdır? Aslında bu soru çok saçma. Kesinlikle. Yani var mıdır? Çünkü mutasyon zaten eklemez ki.
Zarar vermek diye.
Yani var olan genetik bilgiyi eksiltir veya en fazla yer değiştirir, nötr bırakır o da. Yani etkisi nötr olur.
Evet.
Bir şeyin bilginin eksilmesi ne demek? Bilgi de kayıp demektir. Bir şey eksik yapılacak o zaman demektir. Yani yeni bir genetik bilgi ekleyecek bir mutasyon demek çok saçma. Yani soru ya zaten yanlış oluyor. Ama yanlışlarından yola çıkarak da başka soru da soramıyorsunuz.
Evet.
Yani mutasyon bir defa o değil, sözlük anlamı o değil demekten başlamak lazım.
Kesinlikle. Bir de mükemmel bir yapı var. Şimdi onu değiştirseniz nasıl daha iyisi olabilir ki? Zaten en iyisi o.
Evet.
Nasıl herhangi bir şeyleri değiştirip çok daha iyisini yapabilirsiniz
tabii. Mükemmel ve çok kompleks. Bu kadar kompleks. Yani tamam. Hayal gücünün üstesindeki kompleks bir yapıya dışarıdan müdahale. Üstelik rastgele bir müdahale. Yani mesela çok basit bir anlatımda hani bilgisayara tekmeyle vursanız, çekişle vursanız, havaya atıp tutsanız o bilgisayar iyi olabilir mi?
Tabii ki olabilir.
Mesela şey diyor biyoloji, dünyanın en iyi biyoloji kitabında motora tüfekle ateş etmek gibidir diyor, mutasyonun faydalı olma ihtimali diyor. İşte bu ne demek? Şimdi motora ateş ettiğiniz zaman o motorda 4 silindir iken 8 silindir olur mu? Yani 300 beygir motor 500 beygir olur mu? Yani çocukça iddia et. Demek ki olmaz yani. Evet. Ali Demirsoy da imkansız yerine daktilin maymunun başını, maymunun daktilin başına geçip diyor, evet, insanlık tarihini diyor, bakın insanlık tarihini hiç hatasız, yani insanlık tarihini hiçbir insan hatasız yazamaz. İnsanlık tarihini yazamaz zaten. Maymun öyle daktilin başına geçmez. Çünkü bu dar bilgisler maymunla nereyi yapıyorlardı? Daktilin koyuyorlar bu saçmalığı. Görelim diye maymun daktilin başına geçmiyor. Geçer mi? Yani başına başına. Koskoca adamlar böyle değil mi?
Bağlasalar kılmazlar.
Maymun önüne daktilin maymun da
bu sepetin önüne koysan ben yüzüm.
Yani güzel şekilde. Bak
daktilere şimdi bakar, başka yere bakar.
Gençler de bunu hazırlamışlar şeyde.
Sesi çıkıyor mu?
Canlıyla cansız arasında çok büyük fark yok. Olmaz olur mu yani?
Sence yoksa.
Bak değil mi böyle yani? İnsan ruhu olan varlık. Bakın.
Yavrum abi konuşmalar. Rezalet.
Bakın şimdi bakın. Yapamadık diyor henüz değil mi şimdi? Yanındaki evrimciye bakın ne diyecek. Yani görüyor musun nasıl atma yani? Atmanın boyutu evet. Yok. Sıkışınca hemen atmaya başlıyorlar.
Nedir? Bunu anlatın mı?
Nanosanayide bunu yapan güç, polimerlerin birleşmesini sağlayan...
Seçici kimdir orada? Seçici kuvvet değil mi? Seçici akıl nedir?
Seçici
akıl yok.
Bakın gördünüz mü yani müdahale yok, tesadüf. Sonra tesadüf dedim diyorsun, hayır tesadüf demedim.
Tek cümle düşünecek olursak eğer, bizim bugünkü çok hücrelerin ilk atasını oluşturan temel hücreye baktığımızda bu hücrenin bugünkü özelliklere sahip hücreleri vermesindeki en önemli etkenin bir bakterinin başka bir bakteri içerisinde, bu da arkebakteriden bakteridir, girip bir ortak yaşam oluşturmasıyla biz bugün bildiğimiz hücreyi meydana getirmiş oluyoruz. Yani elimsel olarak meydana getirmiş
oluyoruz. Bakterinin hücre olmuş.
Mükemmel bakteri hücre zaten.
Evet.
Şimdi laf...
Ne lan efendim? Var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir şey ya? Yani böyle bir şey diyaloğu halinde bizim ikimizin ortak noktada buluşması gibi bir zaten şey olamaz ya seninle. Şimdi bak, şimdi sevgili kardeşim bu dünya, şimdi dünya değil, elma ama dünya gibi farz edelim. Bak Borkmarker'la bu ekvator dediğimiz, ortasından geçen ekvator dediğimiz saçmalığı işaretledi. Yani bak, saçmalamayın. Şimdi ben sana açıklıyorum. Ben sana çıkıyorum. Bak şimdi. Bu ekvator dediğimiz saçmalığı işaretledi. Bu dünyanın ortasında denen ekvator. Ne kadar bu ekvatorun çapı? 40 bin kilometre. Bize hep eskiden beri bir günde mi döndüğü söyleniyor. Yani ne demek bu? 24 saat demek. Şimdi ufak bir hesap ya bu, ufak bir mantık hesabı. Şimdi 24 saatte 40 bin kilometre dönen bir dünya var. Bu da demektir ki böl 60'a 16.667 kilometre dönen saatte demek. Böl onu da 60'a 487 metre dönmesi lazım bunun bir saniyede. Şimdi ben bu, şimdi güzel kardeşim ben bunu zıpladığımda, şimdi ben olduğum yerden zıpladım. Ben şimdi buraya bir, bak şimdi. Buraya ben zıpladım. Buradan ben şimdi o mantıkla gidersek buraya bir, şimdi buraya bir çizgi koydum. Bu çizgi burada. Bunun 24 saat sonra çizginin sabah uyandığımızda bakma aynı yerde olması lazım. Değil mi? Şimdi bak ben bu çentin olduğu yerden zıpladım. Zıpladım, bir saniye havada kaldım, bir saniye yerdeyim diye düşün. Havada kaldığım süreyi ikiye böl. Şimdi onu ben zıpladığımda 481 saniyede gitmesi lazımken ben niye zıpladım yere düşüyorum?
Şenhan Bey, yerinize zıplıyorsunuz. Niye ben zıpladım yere düşüyorum?
Yer çekimi sırf orada mı var yer çekimi? Ama aynı yere düşüyorum. Bak. Ha, bu birinci
örnek. İkinci örnek. Şimdi bana mantık bir tane. Evet.
Tabii imkansız savunulur mu?
İmkansız savunulur değil.
Şey var mı? O zaman biz doğduğumuzdan beri bir iğme içinde bir...
Yani bu, tabii gençler de böyle bu tip şeyler hazırlıyorlar internette.
Ama işte artık zeki yani insanlar. Yani artık zeki değil ya. Türk millet zaten zekidir de. Gençler tabii çok bilgilendi. İnternet var. Hocalarımızın eserlerini okuyorlar değil mi? Eskiden böyle falan olarak kalmıyor kimse.
Eskiden bilgi bazılarının tek elindeydi. Ben diyorum, ben bunu sana öğretiyorum, işte ben profesörüm, sen benim dediğime uyacaksın diye böyle bir diktatorya vardı. Öyle değil mi? Hı hı. Şimdi ama öyle mi? Değil. Böyle artık bilgi dendi mi, işte hemen Wikipedia'ya hemen geliyor, internete giriliyor. Google'da bir iki araştırma yapıldı mı, hemen kısa sürede, milisaniyeler içinde bilginin aslında çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor insan, araştıran insan. Hı. O yüzden artık böyle şeyler, yalanlar tutmuyor artık. Çok geç.
Evet, çok açık zaten. Biz aramı veriyoruz, bitiriyor muyuz? Peki, yayınımızı bitiriyoruz. Yarın bizi harunyahya.tv sitesinden, Mavi Karadeniz Radyo'dan ve Kanal Avrupa ekranlarından izleyebilirsiniz.